Sayfa 283. 12. Bölüm. Adil ve Kabil. Döneminin bütün büyük Müslüman yöneticilerinden sonra olduğu gibi Selahaddin'in ardından da hemen iç savaş çıkmıştır. Ölür ölmez imparatorluğu parçalanmıştır. Oğullarından biri Mısır'ı, bir diğer üçüncüsü Halep'i almıştır. Ama ne mutlu ki 17 erkek ve tek kız çocuğunun çoğu çarpışamayacak kadar küçüktür. Bu da parçalanmayı bir miktar sınırlandırmaktadır. Fakat sultan arkasında iki erkek kardeş ve çok sayıda yeğen bırakmıştır ki bunlar da mirastan paylarını ve eğer mümkünse terekenin tamamını istemektedirler. Eyyubi İmparatorluğu'nun yeniden tek bir şefe, az daha arslan yürekli Richard'ın eniştesi olacak olan becerikli müzakereci, Adil el-Adil'e itaat etmesi için yaklaşık 9 yıl süren çarpışmalar, ittifaklar, ihanetler ve cinayetler gerekmiştir. Selahaddin fazlasıyla iyi hatip, fazlasıyla entrikacı, fazlasıyla hırslı ve batılılara aşırı iltifatkar olan küçük kardeşinden biraz çekinmekteydi. Bu yüzden ona çok önemli olmayan bir ikta vermişti. Asla imparatorluğun yönetimine talip olamayacağını düşünüyordu. Bu onu yanlış tanıdığını gösterir. El-A 1196 Temmuz'unda Şam'ı El-Efdal'den söker alır. Selahaddin'in 26 yaşındaki oğlu hiçbir yönetim yeteneğinin bulunmadığını göstermiştir. Fiili iktidarı veziri, tarihçinin kardeşi Ziya Eddin El-Esir'e bırakarak kendini alkole ve harem zevklerine vermiştir. Amcası bir komplo sayesinde ondan kurtularak onu yakındaki Serpat Kalesi'ne sürmüş, burada pişmanlıktan kıvranan El-Efdal, sefil hayatını bırakarak kendini ibadet ve zikre vermeye karar vermiştir. Selahaddin'in Mısır hakimi olan El-Aziz adındaki diğer oğlu 1198 Kasım'ında piramitler yakınındaki bir kurt avı sırasında attan düşerek ölmüştür. El-Efdal onun varisi olarak tahta geçmek üzere inzivasından ayrılmış ama amcası bu yeni tacı onun elinden alıp onu tekrar münzevi hayatına göndermekte hiç zorluk çekmemiştir. 1202'de 57 yaşında olan El-Adil bu tarihten itibaren artık Eyyub İmparatorluğu'nun tartışmasız hakimidir. Ünlü ağabeyinin karizmasına ve dehasına sahip değilse de ondan daha iyi bir yöneticidir. Arap alemi onun yönetimi altında bir barış, refah ve hoşgörü dönemi yaşamıştır. Kudüs'ün geri alınmasından ve Franklerin zayıflamasından sonra cihada gerek kalmadığını düşünen yeni sultan, Franklere karşı bir arada yaşama ve ticari ilişki siyaseti benimsemiştir. Hatta yüzlerce İtalyan tüccarının Mısır'a yerleşmesine izin bile vermiştir. Arap-Frank aleminde daha önce eşi görülmemiş bir sükunet yıllarca hüküm sürecektir. İlk dönemde Eyyubiler kendi kavgalarının içine sürüklenirlerken Frankler kocaman parçaları kopartılmış olan ülkelerini biraz hale yola koymaya çalışmışlardır. Richard Doğu'dan ayrılmadan önce başkenti artık Akka olan Kudüs Krallığı'nın yeğenlerinden birine, El Comte Harry'e, Comte Henri de Champagne'a emanet etmişti. Haddin'de uğradığı yenilgiden sonra gözden düşen Guy de Lusignan'a Kıbrıs Kralı yapılarak şerefli bir şekilde sürgün edilmiştir. Hanedanı adada 400 yıl hüküm sürecektir. Henry de Champagne, devletinin zayıflığını telafi etmek için Haşhaş Yun'la bir anlaşma yapmanın peşindedir. Onların şeyhi olan dağın ihtiyarını görebilmek için tarikatın kalelerinden El Kafa bizzat gitmiştir. Dağın ihtiyarı Sinan kısa bir süre önce ölmüştür ama Ardılı tarikatın üzerinde aynı mutlak otoriteye sahiptir. Bunu Frank ziyaretçisine kanıtlamak için iki müridine surların tepesinden aşağı atlamalarını emretmiş, onlar da bunu bir an bile tereddüt etmeden yerine getirmişlerdir. Şeyh bu katliamı sürdürmeye niyetlidir ama Henry ona bu işe son vermesi için rica etmiştir. Bir ittifak anlaşması yapılmıştır. Haşhaşyun konuklarını şereflendirmek için kendilerine verilecek bir öldürme işinin olup olmadığını sormuşlardır. Henry eğer fırsat çıkarsa onlara başvuracağını söz vererek teşekkür etmiştir. Kaderin cilvesi, Richard'ın yeğeni bu sahneyi gördükten kısa bir süre sonra 10 Eylül 1197'de Akka'daki sarayının pencerelerinden birinden düşerek ölmüştür. Onun ölümünü izleyen haftalar içinde bu dönemi belirleyen yegane ciddi çarpışmalar meydana gelmiştir. Nitekim fanatik Alman hacılar Sayda ve Beyrut'u ele geçirmişler ve El-Adil de bu esnada Yafa'yı geri almıştır. Fakat 1 Temmuz 1198'de 5 yıl 8 ay için yeni bir anlaşma imzalanmıştır. Selahaddin'in kardeşi bu barıştan iktidarını sağlamlaştırmak için yararlanmıştır. Uyanık bir devlet adamı olarak artık yeni bir istilayı önlemek için sahil kesimi Frankleriyle anlaşmanın yeterli olmadığını, bizzat Batı'nın kendine başvurmak gerektiğini bilmektedir. Onları Mısır ve Suriye'nin üzerine denetimsiz savaşçı dalgalarını boşalmamaları konusunda ikna etmek üzere İtalyan tüccarlarıyla olan iyi ilişkilerini kullanmak yararlı olmaz mı? 1202 yılında Mısır naibi olan oğlu El-Kamile, yani mükemmel demek, Akdeniz'in en büyük deniz gücü olan Yüce Venedik Cumhuriyeti ile görüşmeler başlatmasını tavsiye etmiştir. Pragmatizmin ve ticari çıkarların dilini konuşan iki devlet çabucak bir anlaşmaya varmıştır. El-Kamil Venediklilere İskenderiye veya Dimyat gibi Nil Deltası limanlarına girişlerini garanti etmekte ve onlara gereken tüm koruma ve yardımı sağlamaktadır. Dukalar Cumhuriyeti bunun karşılığında Mısır'a yönelik bir batı seferini desteklememe sözü vermektedir. Büyük bir tutar ödeneceği vaadi karşısında bir grup batılı hükümdarla yaklaşık 35 bin frank savaşçısını Mısır'a taşıma anlaşması imzalamış olan İtalyanlar bunu tutmayı tercih etmişlerdir. Becerikli pazarlıkçılar olan Venedikliler yüklenimlerinin hiçbirini bozmamaya karar vermişlerdir. Şövalyeler gemiye binmek üzere Adriyatik kentine geldiklerinde Duca Dandolo tarafından sıcak bir şekilde karşılanmışlardır. İbn el-Esir, çok yaşlı kör bir adamdı ve ata bindiğinde bineğin gitmesi için bir seyise ihtiyacı vardı demektedir. Yaşına ve sakatlığına rağmen Dandolo, haç altındaki sefere bizzat katılmaya niyetli olduğunu bildirmiştir. Ancak yola çıkmadan önce şövalyelerden üzerinde anlaşmaya varılmış tutarı ödeme demiştir. Ve onlar ödemenin ertelenmesini talep edince birkaç yıldan beri Adriyatik'te Venediklilerle rekabete girişmiş olan Zara Limanı'nın işgal edilmesi koşuluyla bunu kabul etmiştir. Şövalyeler bu teklife ancak epeyce tereddüt ettikten sonra razı olmuşlardır. Çünkü Zara, Roma'nın sadık hizmetkarı Macaristan kralına ait bir Hristiyan'dır. Fakat şövalyelerin seçeneği yoktur. Duka ya bu küçük hizmeti ya da vaat edilen tutarın hemen ödenmesini istemektedir. Böylece Zara'ya 1202 Kasım'ında saldırılmış ve kent yağmalanmıştır. Fakat Venediklilerin gözü daha yukarılardadır. Seferin önderlerini tahta batılılara yatkın birini yerleştirmek üzere yolu Konstantinopolis'e saptırmak konusunda ikna etmeye uğraşmaktadırlar. Duka'nın gerçek amacı elbette Cumhuriyetine Akdeniz'in tümünü denetler hale getirmektir. Ama ileri sürdüğü kanıtlar çok kurnazcadır. Şövalyelerin Rum sapkınlardan hiç hoşlanmamalarından yararlanarak Bizans'ın muazzam hazinelerini onlara anlatarak onların önderlerine Rumların kentinin denetimini Müslümanlara karşı daha etkili saldırılarda bulunmalarına olanak sağlayacağını açıklayarak onların bu yönde karar vermelerini başarmıştır. Venedik filosu 1203 Haziran'ında Konstantinopolis önlerine gelmiştir. İbn el-Esir şöyle anlatmaktadır. Rumların kralı çarpışmadan kaçtı ve Frankler genç adaylarını tahta oturttular. Fakat ancak ismen iktidardaydı. Çünkü bütün kararları Frankler veriyordu. Bunlar insanlara çok ağır vergiler koydular ve ödeme olanaksız hale geldiğinde bütün altınları ve mücevherleri hatta haçların ve Mesih ikonalarının üzerinde olanlarını da aldılar. Rumlar bunun üzerine ayaklandılar. Genç hükümdarı öldürdüler. Sonra Frankleri kentten atıp kapılara barikat kurdular. Mevcutları çok az olduğundan Kılıç Arslan'ın oğlu Konya Sultanı Süleyman'a yardımlarına gelmesi için haber yolladılar. Ama o bunu yapamadı. Rumların kendilerini savunacak kadar güçleri yoktu. Bunun nedeni yalnızca ordularının mevcutlarının büyük bölümünün Frank paralı askerlerden oluşması değil, aynı zamanda bizzat surların içinde onlara karşı hareket eden çok sayıda Venedik ajanının bulunmasıydı. Bir hafta bile sürmeyen çarpışmalardan sonra kent Nisan 1204'te istila edilmiş ve 3 gün boyunca talana ve katliama terk edilmiştir. İkonalar, kitaplar, heykeller, Yunan ve Bizans uygarlığının tanığı sayılamayacak kadar çok sanat eseri çalınmış veya tahrip edilmiş ve kent halkından binlercesi boğazlanmıştır. Musullu tarihçi şunları aktarmaktadır. Bütün Rumlar öldürüldüler veya soyuldular. Önde gelenlerinden bazıları peşlerinde Frankler olduğu halde Sofya dedikleri büyük kiliseye sığınmaya çalıştılar. Bunun üzerine bir grup papaz ve keşiş ellerinde haçlar ve inciler olduğu halde dışarı çıkarak saldırganlara hayatlarının bağışlanması için yalvarmışlar ama Frankler onların ricalarına hiç kulak asmamışlar. Hepsini katledip sonra kiliseyi yağmalamışlardır. Frank ordusuyla birlikte gelen bir fahişe Patrik'in tahtına oturarak açık saçık şarkılar söylerken sarhoş askerlerin komşu manastırlarda Rum rahibelerin ırzına geçtikleri de anlatılmaktadır. Tarihin en aşağılık eylemlerinden biri olan Konstantinopolis'in yağma edilmesinin ardından İbn el-Esir'in dediği gibi tahta bir Doğu Latin imparatorunun çıkartılmasına sıra gelmiştir. Flandır dükü Boduan olan bu imparatorun otoritesini Rumlar elbette asla tanımayacaklardır. İmparatorluk sarayından kurtulabilenler Bizans'ın 57 yıl sonra geri alınmasına kadar geçici başkenti olarak İznik'e yerleşeceklerdir. Çılgın Konstantinopolis macerası Suriye'deki Frank yerleşimlerini güçlendirmek yerine onlara son bir darbe indirmiştir. Nitekim doğuya servet aramak üzere gelen bu çok sayıdaki şövalye için Rum toprakları artık iyi bir gelecek sunmaktadır. Burada alınacak fiyefler, yığılacak zenginlikler varken Akya, Trablus veya Antakya çevresindeki dar sahil şeridi maceracılara hiç de cazip gözükmemektedir. Seferin yönünün değişmesi ilk etki olarak Suriye Franklerini Kudüs'e karşı yeni bir harekata girişebilecekleri takviyeden mahrum etmiş ve 1204 yılında sultandan barış anlaşmasını uzatma talebinde bulunmak zorunda bırakmıştır. El-Adil bunu 6 yıl için kabul etmiştir. Gücünün zirvesinde olmasına rağmen Selahaddin'in kardeşi bir yeniden fetih harekatına girişmeye hiç niyetli değildir. Sahil kesiminde Franklerin bulunması onu hiç rahatsız etmemektedir. Suriye Franklerinin çoğunluğu barışın uzamasını isterdi. Ama denizlerin ötesinde ve özellikle de Roma'da çarpışmaları başlatmaktan başka bir şey düşünülmemektedir. Akya Krallığı bir evlilik nedeniyle 1210'da Jean de Brienne'a geçmiştir. Bu adam batıdan yeni gelmiş 60 yaşında bir şövalyedir. Temmuz 1212'de barışı 5 yıl daha uzatmaya razı olmakla birlikte 1217 yazından itibaren bir saldırıya geçmek üzere hazırlıkları hızlandırması için Papa'ya haberci üzerine haberci göndermeye de ara vermemektedir. Bu hazırlıklardan sonra ilk hacı gemileri Akya'ya biraz gecikmeli olarak Eylül ayında varmışlar ve arkalarından daha yüzlercesi gelmiştir. Nisan 1218'de de yeni bir Frank istilası başlamıştır. Hedef Mısır'dır. El-Adil şaşkındır ve özellikle de bu saldırı onu hayal kırıklığına uğratmıştır. Savaş durumuna son vermek için iktidara geldiğinden beri ve hatta daha önceleri Richard'da olan müzakereleri sırasında elinden geleni yapmamış mıdır? Onu sarışın adamlarla dostluk uğruna cihattan kaçmakla suçlayan din adamlarının ısrarlarına yıllar boyunca dayanmamış mıdır? Bu 73 yaşındaki hasta adam kendine ulaşan raporlara inanmayı aylar boyunca reddetmiştir. Kudurmuş bir Alman çetesi Celaeli'de bazı köylerde talana mı girişti? Bu alışık olduğu bir sapmadır ve bundan kaygı duymamaktadır. Fakat Batı'nın çeyrek yüzyıllık bir barış döneminden sonra yeni bir kitlesel istilaya girişmesi işte bu ona olabilirmiş gibi gözükmemektedir. Fakat haberler giderek daha belirgin hale gelmektedirler. On binlerce Frank savaşçısı Nil'in ana koluna uzanan yolu denetleyen Dimyat kentinin önünde toplanmıştır. Babasının talimatı üzerine El-Kamil birliklerinin başında onların üzerine yürür. Sayılarından dehşete düşerek çarpışmaktan kaçınır. Ordugahını temkinli bir şekilde limanın güneyine kurar. Böylece bir meydan savaşına girmek zorunda kalmadan kent garnizonunu destekleyebilecektir. Kent Mısır'ın en iyi savunulanlarından biridir. Surları doğuda ve güneyde dar bir bataklık toprak şeridiyle çevrelenmiştir. Bu arada kuzey ve batıda Nil'in iç bölgeleriyle sürekli bir bağ sağlanmaktadır. Etkin bir şekilde kuşatılabilmesi için düşmanın nehrin denetimini ele geçirmesi gerekir. Kent böylesine bir tehlikeye karşı korunmak üzere çok büyük bir demir zincirden başka bir şey olmayan dahiyane bir sisteme sahiptir. Bu zincirin bir ucu kent surlarına, diğeri de karşı kıyıya yakın bir adanın üzerinde yapılmış bir hisara bağlıdır ve böylece Nil'e girişi engellemektedir. Zincir çözülmedikçe hiçbir geminin geçemeyeceğini fark eden Frankler hisara yüklenmişlerdir. 3 ay boyunca bütün saldırıları püskürtülmüştür. Frankler sonunda 2 gemiyi yükleyerek bunların üzerinde hisar yüksekliğinde bir cins yüzer kule inşa etmeyi akıl etmişlerdir. Hisarı 25 Ağustos 1218'de almışlar, zinciri çözmüşlerdir. Bir posta güvercini bu bozgun haberini birkaç gün sonra Şam'a ulaştırdığında El-Adil bundan çok etkilenmiştir. Hisarın düşmesinin Dimyat'ın düşmesine yol açacağı ve istilacıları Kahire yolunda artık hiçbir şeyin durduramayacağı çok açıktır. Yapmaya ne gücünün ne de hevesinin bulunduğu uzun bir sefer ufukta gözükmektedir. Birkaç saat içinde bir kalp krizi geçirmiş ve ölmüştür. Müslümanlar için gerçek felaket nehir üzerindeki hisarın düşmesi değil de yaşlı sultanın ölümüdür. Nitekim El-Kamil askeri düzlemde düşmanı durdurmayı, ona ciddi kayıplar verdirtmeyi ve Dimyat kuşatmasını engellemeyi başarmıştır. Buna karşılık siyasal düzlemde sultanın oğulları bu kadere uğramasınlar diye aldığı tedbirlere rağmen kaçınılmaz veraset mücadelesi başlamıştır. Sultan ülkesini daha hayattayken paylaştırmıştır. El-Kamil'e Mısır, El-Muazzam'a Şam ve Kudüs, El-Eşref'e Cezire ve daha genç oğullara da daha ufak topraklar. Fakat bütün tutkuları tatmin etmek olanaksızdır. Durumda kardeşler arasında nispi bir uyum varsa da bazı uyuşmazlıkları önlemek mümkün olmamıştır. Kahire'de çok sayıda emir, küçük kardeşlerinden birini tahta çıkartmak üzere El-Kamil'in yokluğundan yararlanmışlardır. Bu hükümet darbesi tam başarıya ulaşacakken olaydan haberdar olan Mısır'ın efendisi, Dimyat'ı ve Frankleri unutarak ordugahını toplamış ve düzeni sağlamak ve fesatçıları cezalandırmak üzere başkentine doğru inmeye başlamıştır. İstilacılar terk ettikleri konumları gecikmeden yeniden işgal etmişlerdir. Dimyat artık kuşatılmıştır. Şam'dan koşup gelen kardeşi El-Muazzam'ın desteğini almasına rağmen El-Kamil artık kenti kurtaracak durumda değildir. İstilaya son verecek durumda ise hiç değildir. Bu yüzden barış elde etmek için çok cömert davranmıştır. El-Muazzam'dan Kudüs tahkimatını sökmesini istedikten sonra eğer Mısır'ı terk ederlerse kutsal kenti onlara teslim etmeye hazır olduğu mesajını Franklere yollamıştır. Fakat kendilerini güçlü konumda hisseden Frankler pazarlık yapmayı reddetmişlerdir. El-Kamil Ekim 1219'da teklifini belirginleştirmiştir. Sadece Kudüs'ü değil, Ürdün Nehri'nin batısında kalan Filistin topraklarının tamamını teslim edecek, ayrıca hakiki hacı da verecektir. İstilacılar önerileri bu kez inceleme zahmetine katlanırlar. Jean de Brienne Leh'te görüş bildirir. Bütün Suriye Frankleri de onun gibi yapar. Fakat nihai karar Papa'nın seferin yönetimine atadığı, sonuna kadar kutsal savaş yanlısı olan Pelagius veya Pelaj adındaki bir İspanyol kardinaline, Santa Lucia kardinali, aittir. Müslüman kafirlerle asla pazarlık yapmayacağını söylemektedir. Ve böylesine bir durumu reddettiğini iyice vurgulamak için vakit geçirilmeden Dimyat'a saldırılması emrini verir. Çarpışmalardan, açlıktan ve yakınlarda çıkan bir salgından ötürü perişan durumda olan garnizon hiçbir direnme göstermez. Pelagius artık Mısır'ın tümünü ele geçirmeye kararlıdır.